Ebu Derda radıyallahu anh. İslam'dan önce düzenli ama bizlerin yadırgıyacağı bir yaşantısı var. İslam'la şeref buluşu da çok değişik. Biraz garipsenecek, biraz da tebessüm edilecek ancak unutulmayacak bir hikayesi var. İslam nuruyla nurlandıktan, İslam ahlakıyla ahlaklandıktan sonra bambaşka bir insan, örnek bir kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için ümmetimin hikmet sahibi, mütefekkiri Ebu Derda Uveymir'dir buyuruyor. İslam'da tarihinde ilmiyle, hikmetiyle, züht ve takvasıyla, cesaret ve faziletiyle meşhurdur. Bu aziz sahabi, İslam'dan önce nasıl biri, İslam'la nasıl tanışıyor, İslam nuruna ne zaman ve nasıl kavuşuyor? Bütün bunlar, merak etmeye, öğrenmeye değer şeyler. İsterseniz onu biraz daha yakından tanıyalım. İsmi Uveymir İbni Malik. Künyesi Ebu Derda, Derda'nın kızı. Medineli, Hazreçli. İyi bir tacir. Büyük ve zengin bir koku mağazası var. Varlıklı bir insan. Günleri hep birbirine benziyor. Düzenli olarak işine gidip geliyor. Onda garipseyeceğimiz düzenli hayatı veya işine düzenli gidiş gelişi değil, bu gidiş gelişin şekli. Her sabah erkenden kalkıyor, kahvaltısını yapıyor, hazırlanıyor, putu için hazırladığı özel köşeye gidiyor, ona olan günlük hizmet, hürmet ve görevlerini yerine getiriyor, huzurundan saygıyla ayrılarak mağazanın yolunu tutuyordu. Onun putu meşhurdu. Ağaçtan yapılmış bir heykeldi. Ancak yapıldığı ağaç sıradan bir ağaç değildi. Hint diyarından getirilmişti. En güzel şekilde yontulmuştu. Evinin en güzel yerinde onun için dayalı, döşeli, özenerek hazırlanmış bir köşe vardı. Putunu ipeklerle bezer, en güzel kokularla kokulardı. Medine'de yayılan İslam nurunun getirdiği yeni heyecan uzaktan takip ediyor, çevresinde müthiş bir hızla değişen dünya onu çok ilgilendirmiyordu. Batıla akan dalalet seline karşı Hakk'a yönelen İslam pınarı her geçen gün daha gür akmaya başlamıştı. Artık çağıltıları uzaklardan duyuluyordu. Berrak bir sabah güneşi Medine'yi her geçen dakika biraz daha ısıtırken o, her zaman olduğu gibi yine evden ayrıldı, dükkanına yöneldi. Ancak bugün çok değişik bir gündü. Çok geçmeden Medine sokaklarını sevinç dalgaları kapladı. İslam'ın ilk büyük ordusu Bedir gazvesinden dönüyordu. Sevinç ve zafer coşkunluğu dalga dalga Medine'ye yayılmıştı. Mücahitler onları karşılayarak sevinçle yanlarında yürüyenler, gruplar halinde esirler, esirleri merak edenler. Yollar sanki dar geliyordu. Ebu Derda akan coşkulu sele biraz baktıktan sonra bir gence yaklaştı ve Abdullah İbni Revaha'yı sordu. Ebu Derda gibi Hazreçli olan genç ona Abdullah İbni Revaha'yı cihat meydanındaki haliyle anlatıyordu. Anlatırken cihadı yeniden yaşıyormuşçasına heyecanlanıyor, Abdullah'ın meydanda aslanlar gibi dövüşü gözünde yeniden canlanıyor, olayları canlıymışçasına aktarıyordu. Genç heyecanını engelleyemiyordu. Ancak Ebu Derda'ya Abdullah'ın hayatta olması, yaralanmaması, sağlığının yerinde olması yetiyordu. Bütün Bedir gazileri arasında durumunu sormak için Abdullah'ı seçmesinin elbette bir sebebi vardı. Çünkü Abdullah İbni Revaha ile Ebu Derda cahiliye günlerinde birbirlerini kardeş ilan etmiş kimselerdi. Bu sevgi bağı din farklılığına rağmen devam ediyordu. Abdullah onunla olan bağlarını kopartmamış, o da Mekkeli müşrikler gibi Abdullah ata dininden döndü diye onu dışlamamıştı. Her ikisi de birbirlerinin sağlam karakterini, vefalı günlerini, yıllar yılı paylaştıkları acı ve tatlı anıları yakından biliyorlardı. Abdullah, kardeşi Ebu Derda'yı şirk bataklığından kurtarmak için bıkmadan, usanmadan mücadele veriyor, onun İslam nurundan uzakta, dalalet bataklığında geçirdiği her dakikaya gerçekten üzülüyordu. Ebu Derda ise onu kırmıyor, her seferinde bir yolunu bulup Abdullah'ın ısrarlı hamlelerinden kurtuluyor, putuna olan bakımına ve hürmet gösterişine düzenli olarak devam ediyordu. Yine bir gün ticaret hanesindeki yüksekçe yere bağdaş kurmuş, alışverişiyle uğraşıyor, yanında çalıştırdıklarına emirler yağdırıyor, her günkü dünyasına dalmış gidiyordu. Birazdan akşam yaklaşacak, günün yorgunluğuyla o da eve dönecek, hanımı Ümmü Derda'nın hazırladığı yemeği yiyecek, istirahatine çekilecekti. Hemen hemen her gün böyle olurdu. Ancak bugün öyle olmayacaktı. Aklına gelmesi mümkün olmayan başka bir şey olacaktı. Ebu Derda'nın eve dönmesine yakın saatlerde Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh onun evine gitti. Vardığında evin avlu kapısı açıktı. Ümmü Derda avludaydı. Ev temizliği ve düzeniyle uğraşıyordu. Selam verdi. Ümmü Derda selamı aldı ve kocasının kardeşini görmenin verdiği sevinci belli etti. Ebu Derda'nın ona duyduğu yakınlığı biliyordu. Abdullah gerçekten yakınlık duymaya değer bir insandı. O güzel, ahlaklı, doğru sözlü, sağlam karakterli, cesur bir kimseydi. Çok iyi bir şairdi. Asla yalan söylemezdi. Abdullah Ebu Derda'nın nerede olduğunu sordu. Ümmü Derda, "Dükkanına gitti, çok geçmez gelir." dedi. "İçeri girmeme izin verir misin?" "Elbette, ev senin evin." Abdullah'ı içeri buyur etti. Ebu Derda'nın odasına geçti. Kendisi çocuklarının bulunduğu odaya geçerek ev işleriyle uğraşmaya devam etti. Abdullah'ın istediği de buydu. Doğruca Ebu Derda'nın putunun bulunduğu bölüme geçti. Köşesine vardı. Yanında getirdiği keseri çıkardı ve putu yontmaya başladı. Yalnız bu yontma sanatkârane bir yontma değildi. Her darbeyle put biraz daha küçülüyor, bir parçasını kaybediyor, şekli bozuluyor, sıçrayan tahta parçaları odaya yayılıyordu. Abdullah bir taraftan yontmaya devam ediyor, bir taraftan da "Bilinmelidir ki Allah'a şirk koşulan her şey batıldır." diye mırıldanıyordu. Kısa sürede işini bitirdi. İçi rahatlamıştı. Odadan ve evden ayrıldı. Biraz sonra Ümmü Derda putun bulunduğu odaya girdi. Girer girmez beyninden vurulmuşa döndü. Odanın her tarafı Ebu Derda'nın gözü gibi, belki gözünden de fazla özenerek baktığı putun yongalarıyla doluydu. Paramparça olmuştu. "Mahvettin beni Revaha oğlu, mahvettin beni!" diyerek yanaklarına vurmaya başladı. Çok geçmeden Ebu Derda eve döndü. Hanımı putun bulunduğu odanın kapısında oturmuş ağlıyordu. Korku içinde olduğu yüzünden okunuyordu. "Ne oldu, neyin var?" dedi. Ağlayarak konuşuyordu. "Kardeşin Abdullah İbni Revaha, sen yokken geldi, putuna yapacağını yaptı." Ebu Derda hızla odaya girdi. Gördüğü manzara karşısında öfkeyle dolmuştu. Sanki damarlarında kan yerine intikam duyguları dolaşmaya başlamıştı. Sakin yapılı birinden beklenmeyen davranışlar sergiliyordu. Öfkeyle bağırdı çağırdı, şimşekler çaktı, tehditler yağdırdı. Biraz sonra sakinleşti. Sakinleşince daha akıllıca düşünmeye başladı. Olanları beyninde yeniden evirip çevirdi. Çok geçmeden dudaklarından şu kelimeler döküldü. Eğer bu putta hayır olsaydı, kendi kendini zarardan korurdu. Vakit kaybetmeden Abdullah'ın yanına gitti. ''Beni Resulullah'ın yanına götür.'' dedi. Birlikte Allah Resulü'nün yanına vardılar. Ebu Derda onun huzurunda hak dine girdiğini ilan etti, kelime-i şehadet getirdi. Artık puttan ve putçuluk zihniyetinden kurtulmuş, sonsuz kudret ve nimet sahibi Allah'a yönelmişti. O, oturduğu mahallenin en son Müslüman olanıydı. İslam'la şeref bulduğu andan itibaren Ebu Derda'nın vücudunun her zerresi sanki İslam nuruyla yeniden hayat bulmuştu. Geçen günlere pişmanlığı sonsuzdu. Mümin kardeşlerine İslami hayat çok şey öğretmişti. Allah kelamını onların dilinden duydukça, duydukları üzerinde tefekkür ettikçe kaybının derinliğini daha da iyi anlıyordu. Onlar bu dava uğruna nice çilelere katlanmışlar, hayatlarını ona hizmet ve yaratana ibadetle doldurmuşlardı. Susamışçasına ilme ve ibadete sarıldı. Tarifi mümkün olmayacak derecede bir gayretle gecesini gündüzüne katarak kaybettiklerini kazanmanın peşine düştü. O, kendinden önce yola çıkan ve merhaleler kat eden kervana yetişmek istiyordu. Ticaretin bu arzusunu engellediğini görünce dükkanından vazgeçti. O, ticari planların, alışverişin, kâr hırsının ve hesaplarının kendisini Allah'ın zikrinden alıkoyduğu kişilerden olmak istemiyordu. Ebu Derda, sadece ticaret hanesini değil, dünyaya yönelik bütün planları arkaya atmış, bütün hesaplarını ebedi yurda göre yapmaya başlamıştı. Önceki dünyalığını soranlara verdiği cevaplar arasında şu cümle de yer alıyordu. ''Bizim orada sonsuz hayatın olduğu yerde de bir yurdumuz var. Elde ettiğimiz her malı, her eşyayı artık oraya gönderiyoruz.'' Ve devam ediyor. ''Sonra yürüdüğümüz yol çok engebeli, sarp bir yol. Yükü hafif olan bu yolda daha iyi yürür.'' Onun için yükümüzü hafifletmek istedik. Müthiş bir azim ve gayretle kendinden çok önce yola çıkan ilim ve amel kervanına yetişmiş, en ön saftakiler arasındaki yerini almıştı. Allah Resulü onun için, ümmetimin hikmet sahibi, mütefekkiri Ebu Derda Uveymir'dir, buyuruyordu. Artık, kendisinden ilim ve hikmet alınacak sayılı sahabilerden sayılıyordu. Sonraki yıllarda Ebu Zer radıyallahu anh ona ''Ey Ebu Derda, ne yeryüzü senden daha alimini taşıyor ne de gökyüzü böyle birini gölgelendiriyor.'' diyordu. Ebu Zer hakkında biraz bilgisi olanlar onun hiç kimseye yaranmak için böyle cümleler söylemeyeceğini elbette bilirler. Muhaddislerin temel direklerinden, ana kaynaklarından biri olan Abdullah İbni Amr bin As, zaman zaman ilim ehline, ''Bana hem alim olan hem de ilmiyle amel eden iki kişiden, Muaz ile Ebu Derda'dan hadis nakledin.'' derdi. Ömer radıyallahu anh, halife olunca, onu Şam bölgesine vali tayin etmek istedi. Ancak Ebu Derda valiliği kabul etmeyerek, aynı yere ilim öğreten birisi olarak gitmeyi tercih etti. O, Allah'ın kitabını, Allah Resulü'nün sünnetini öğretecek, onu yaşatmak için mücadele verecekti. O, bu konuda gerçek bir örnekti. Ömer radıyallahu anh, bunu sevinerek kabul ediyor ve Ebu Derda Şam'a göçüyordu. O artık Şam diyarının üstadıydı. İlim onun gönlünden dökülünce bir başka dökülüyordu. İlk dava erlerinin çileleriyle yoğruldukları o eski yokluk günleri gerilerde kalmıştı. Şimdi varlığın imtihanı başlamıştı. Dünya zevklerine her geçen gün yenileri ekleniyordu. Ebu Zer radıyallahu anh gibi o da insanların dünyalık hevesine kapılarak ahiretten kopmasına, dünyalık biriktirme, refah içinde yaşama hevesiyle kalplerin gaflete bürünmesine gönlü razı olamayanlardandı. Bir gün bütün Şam halkını camiye topladı ve aralarında durarak konuşmaya başladı. Söylediği sözlerden günümüze de ibret alınması gereken bazı bölümleri birlikte dinleyelim. Ey Dımaşk halkı! Siz dinde kardeşimiz, yaşadığımız yurtta komşumuz, düşmana karşı yardımcımız, desteğimizsiniz. Konuşmasına böyle başlamıştı. Şöyle devam etti. Alimleriniz birer birer gidiyor. Cahillerse öğrenmek istemiyor. Allah'ın sizlere güvence verdiği şeylere yöneliyor, yapılmasını emrettiklerini ise terk ediyorsunuz. Garip değil mi? Yiyemeyeceğiniz kadar topluyor, içinde oturamayacağınız binalar inşa ediyor, ulaşamayacağınız hayaller kuruyor, kavuşulmaz emeller besliyorsunuz. Sizden önceki milletler de topladı. Onlar da hayaller kurdu, emeller besledi. Çok geçmedi, topladıkları yerle bir oldu. Emelleri seraba, yurtları harabeye, evleri kabristana döndü. Ey Dımaşk halkı! İşte Ad kavmi! Yeryüzünü mal ve evlatla doldurmuşlardı. Bugün onların geriye bıraktıklarını iki dirheme satmaya kalksam, onu benden iki dirheme kim satın alır? Gözlerden yaşlar boşanmaya başlamıştı. Çok geçmeden hıçkırıklar cami dışından duyulur hale geldi. Onun gayreti insanları yeniden ateşlemişti. İlim halkaları kuruyor, çarşı pazarda dolaşıyor, sorulara cevaplar veriyor, zihinlerdeki problemleri çözüyor, gönüllere su serpiyor, bilinmeyeni öğretiyor, nasihat ediyor, unutulanı hatırlatıyor, önüne çıkan her fırsatı değerlendiriyordu. İşte önümüzde bunlardan bir örnek. İnsanlar suç işlerken ele geçirdikleri birini tekme tokat yol ortasında dövüyor, olmadık laflar söylüyorlardı. Sordu. Ne yaptı? Büyük bir suç. Bu kişi suç işleyen birisi olmayıp da kuyuya düşen birisi olsaydı onu kuyudan çıkartmaz mıydınız? Çıkarırdık. O halde düştüğü vebalden de çıkarın, sövmeyin, dövmeyin, nasihat edin, hatasını gösterin, yaptığının ne demek olduğunu anlatın. Onun düştüğü günaha, sizi düşürmeyen Allah'a hamd edin. Yani sen şimdi bu adama kızmıyor musun? Yaptığına kızıyorum. Eğer terk ederse kardeşimdir. Önceden hiç duymadığı cümleleri duyan adam ellerine sarılıyor, tevbe ediyordu. Bir genç yanına geliyor ve "Ey Allah'ın Resulü'nün dostu, bana yol göster." diyordu. Yavrum, iyi günlerinde, rahat zamanlarında Allah'ı hatırla ve onu an ki dar anlarında da o seni ansın. Yavrum, ya öğreten, ya öğrenen, ya da dinleyen ol. Sakın dördüncüsü olma, helak olursun. Şam'a vali olan Muaviye, ondan kızı Derda'yı, oğlu Yezid'e istedi, vermedi. Israrlar da fayda vermedi. Daha sonra dini yaşayışından, ahlakından razı olduğu bir gence verdi. Derda'nın nasibini engelledi diye değerlendirenler ve tenkit edenler oldu. Biri sebebini sordu. Ebu Derda, yavrusunun geçici dünya hayatından çok, ebedi hayatını düşünen bir babanın duygularını aktardı. Derda saraylara girdiğinde, önünde hizmetçiler el bağlayıp durduğunda, sarayın süsleri, mücevherleri gözünü aldığında, onun dini nerede olacak dersiniz? Hastalandığında arkadaşları ziyarete geliyorlar. İçlerinden biri soruyor. Şikayetin ne? Günahlarım. Canın bir şey istemiyor mu? Evet, Rabbimin affını. Sonra da şöyle diyor. Bana La ilahe illallah Muhammedur Resulullah telkin edin. Dostlarıyla birlikte uğruna her şeye katlandığı tevhid inancının çekirdeği olan bu kelimeleri söylerken bu dünyadan